Ayrım 2, sayfa 15. Kureyş kabilesi ve Hazreti Muhammed. Arabistan'ın Kureyş kabilesinin iki güçlü kolundan birincisi Haşim II, Hazreti Muhammed'in ailesinin kabilesi, ikinci bir kolunu ise Emevi kolu oluşturur. Bu iki akraba kabile, İslam tarihinin başından sonuna kadar, belki de sonsuza dek bir iktidar kavgasının içindedir. Hem İslam öncesi hem de İslam sonrası her iki kabile ileri gelenleri bu kavganın içinde yer alma durumunda kaldılar. Başlangıçta Ebu Talip ile Ebu Sufyan'ın Mekke reisliği konusundaki muhalefetleri, ikincisi ise Hazreti Muhammed'in ölümüyle ortaya çıkan halifelik sorunuydu. Müslümanlığı kılıç zoruyla kabul etmiş bulunan Emevi ailesi, Hazreti Muhammed'in ölmesiyle birlikte zaten başından beri şahsi bir amaçla çalışan Emevi soyu iktidarı zorla ve hile ile ele geçirdi. İktidarı Emevilere kaptıran Hazreti Muhammed'in amcaoğlu ve damadı Hazreti Ali ile oğulları, aynı zamanda Hazreti Muhammed'in torunları olan Hasan ve Hüseyin ve ardından gelen imamların mücadeleleri, İslam'ın ortaya çıkışından beri hep güçlüklerle uğraştılar. Hep muhalefette kalarak kendilerine inanan yığınları da muhalefete taşımışlardır. Hazreti Muhammed kimdir? 571 yılında Mekke gibi ticari ve kültürel zenginliklerle dolu bir kent dünyaya geldi. Arapça'da pek çok övülen anlamında kullanılan Muhammed adı babasının ölümünden kısa bir süre sonra verildi. Haşimi evlatlarından olan babası Abdullah oğlunun doğumunu göremeden öldü. Hazreti Muhammed'in soyu Haşim bin Menaf'tan gelmektedir. Hazreti Muhammed'in dedesinin babası olan Haşim bin Menaf'ın asıl adı Amr'dır. Dedesi Abdülmuttalip ve Haşim, Hazreti Muhammed 7 yaşındayken ölmüştür. 14 çocuğu olan Abdülmuttalip'in en büyük çocuğu Abdullah'tır. Hazreti Ali'nin babası olan Ebu Talip, Hazreti Hamza, Abbas, Abbasilerin atası, Hazreti Muhammed'in en tanınmış amcalarıdır. Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip, 577'den 619 yılına kadar toplam 42 yıl Mekke yöneticiliği yaptı. Mekke'nin geçmişi Hazreti İbrahim'e kadar dayanmaktaydı. Bu yüzden Kureyşliler Hazreti İbrahim'i hep ataları olarak bilirler. Hazreti Muhammed'in kabilesi olan Haşimiler, Emeviler kadar zengin olmasalar da bölgede saygınlıkları olan büyük bir ailedir. Hazreti Muhammed doğduğunda amcası Ebu Talip onu yanına alarak büyüttü. Zeki ve yetenekli olan Muhammed, Ebu Talip'e fazlaca yük olmamak için Mekke'nin zengin dul bir kadını olan Hatice'nin yanında iş buldu. Hatice, Muhammed'e çok güvenmekteydi. Kervanının başında onu çeşitli bölgelere ticarete gönderirdi. Muhammed o zamanlar güçlü Bizans İmparatorluğuna ait olan Suriye gibi bir Hristiyan kentine kadar gitti. Hristiyan ve Musevi dinleri konusunda buralarda bilgi edindi. Muhammed salt ticaret için gitmiyor, gittiği her yerin sosyal yapısı ve inançlarıyla da ilgilenip bilgi sahibi oluyordu. Hazreti Muhammed'in yeteneklerinden ve kişiliğinden etkilenen Hatice, Muhammed'e evlenme teklifi yaptı. Çok yoksulluk görmüş Hazreti Muhammed, gençliğinin yoksulluklarla geçtiğini düşündü. Zengin biriyle evlenmesinin çalışma alanına sağlayacağı katkıları düşünerek 25 yaşındayken kendisinden yaşça büyük olan Hatice ile evlendi. Bu evlilik sayesinde seyahatlerini daha da geniş tuttu. Gidemeyeceği yerlere geziler yaptı. Bu sırada Hristiyan rahip Bahira ile tanışması Hazreti Muhammed'in düşün dünyasında yeni ufuklar açtı. İlk Tanrı kavramını ve diğer peygamberler ve dinler konusunu Bahira'dan öğrendi. Hazreti Muhammed'in çocukluğundan beri herkesle ölçülü ve seviyeli ilişkiler kurması, her hareketinin mantıklı ve akıllıca olması çevresindeki dostlarının da artmasına neden oldu. Hazreti Muhammed'in 40 yaşlarına gelene kadar yörenin en tanınmış, en sözü geçen kişileriyle dostluk kurması ve davranışları sözünün herkesce dinlenir olmasını sağladı. Artık geçim derdi düşünmüyordu. Ardında zengin bir eşi vardı. Kendisine zaman ayırabilmekteydi. Hira Dağı'na gidip gelmeye başladı. Hira Dağı'nda bulunan mağarada manevi dünyayla karşılaştı. Buraya sık sık gitmesi davranışlarında da değişiklikler getirdi. Dostlarını da açamadığı korku ve tedirginlikleri yaşamaya başladı. Adeta Tanrı'nın varlığını hisseder bir durumdaydı. Bu varlıkla konuşuyordu. İlk kez oku sözcüklerini duymaya başladı. Cebrail ile karşılaşması ruhsal durumunda tedirginlik yarattı. Tanrı buyruğunun bir emir olarak kendisine iletildiğini dostlarını açmaya başladı. Bazı dostlarından destek görürken bazılarının alaycı tutumlarıyla da karşılaştı. Artık kendisine güvenmekteydi. ne yapıp ne edip kafasında biçimlenen ya da kendisine Tanrı tarafından iletilen dini buyrukları topluma iletmeye başlayacaktı. Düşmanlarıyla yeni bir savaş başlamıştı. Mekke'de saflar belirleniyordu. Muhammed kafasında oluşan o büyük oluşumu topluma açıklayacaktı. Ölüm bile onu yolundan döndüremezdi artık. Öncelikle yakın çevresini açıkladı. Bazı kişilerden sert tepki alırken kendisinin ruhsal durumunu iyi bilen kişiler çekinme ihtiyacı duymadılar. Müslüman olmada birinci sırayı eşi Hatice alır. Ardından amcaoğlu Ali ve kölesi Zeyd gelir. Önceleri kimse ciddiye almaz. Muhammed getirdiği dini açık şekilde ortaya koymazken zamanla Mekke'deki eski yerleşik dini eleştirdikçe yöneticilerin sert tepkisiyle karşılaşır. O sıralarda Mekke yönetimi Emevilerden Ebu Sufyan'a geçmişti. Ebu Talib'in 619'da yönetimi teslim ettiği Ebu Sufyan 630 yılına kadar Mekke başkanlığını sürdürür. Yönetimde bulunan varlıklı zengin sınıflar karşısında sırtını yoksul kesimlere dayayan Muhammed'e gösterilen tepki daha çok iktisadi yöndendi. Çünkü bazı çıkarcı kesimlerin maddi çıkarları tehlikeye giriyordu. Muhammed'e katılan bazı önemli kişiler vardı ki bunlardan ikisi yakın arkadaşı Ebu Bekir, ardından da Ömer'di. Hele Osman gibi zengin bir Emevi'nin Muhammed safına katılmasıysa gücünü arttırmıştı. Yine de Muhammed'in İslam'ına karşı savaşın başını Emeviler çekiyordu. Emevilerin başında bulunan Ebu Sufyan var gücüyle mücadelesini sürdürmekteydi. Çoğu Müslümanlar Habeşistan'a kadar kaçmak durumunda kalmıştı. Mekke'de zor durumda kalan Müslümanlar Medinelilerce davet edildiklerinde bunu hemen kabul etmek durumundaydılar. Medineliler tanrıca görevlendirilmiş bir kişi olmaktan çok kendi iç çatışmalarına hakim olabilecek, gerçekten aklı başında güçlü bir kişi oldukları için çağırıyorlardı onu. İslam yeni bir din olarak değil, güvenlik ve disiplin vadeden bir sistem olarak yararlıydı onlara. Mekkelilerden farklı olarak paganizme yatırılmış bir sermayeleri yoktu. İslam, siyasal ve sosyal gereksinimlerine yanıt verebiliyorsa, onun dinsel görünüşünü pekala kabul edebilirlerdi. Yeni dine girişleri çok sonra oldu. Tanilli Server, İslam çağımıza yanıt verebilir mi? Muhammed'in eşleri. Muhammed'in 25 yaşındayken evlendiği Hatice, 40 yaşlarında çok zengin birisiydi. Muhammed'e 4 erkek çocuğu vermesine karşın hiçbirisi yaşayamadı. Kızı Fatma ise Hazreti Ali'nin eşi Hasan Hüseyin'in anneleridir. Hazreti Muhammed'in diğer hanımları sırasıyla şöyledir. 2. Sevde. 3. Ayşe. Abu Bekir'in kızı, Bakire olarak evlendiği tek zevcesi. 4. Hafsa. Ömer'in kızı. 5. Zeynep. Peygamber'in amca kızı. 6. Zeynep. Halasının kızı. 7. Cüveyriye. 5 yıl evli kaldı. 8. Ümmü Seleme. 4,5 yıl evli kaldı. 9. Ümmü Habibe. Ebu Sufyan'ın kızı. 10. Safiye, 4 yıl evli kaldı. 11. Maymune, 3 yıl evli kaldı. 12. Reyhane, 4 yıl evli kaldı. 13. Nariye, 2 yıl evli kaldı. 14. Neşat, zifaf öncesi öldü. 15. Şembe, zifaf olmadan boşandı. 16. Gazziye, nikah sonrası boşandı. 17. Esma, nikah sonrası boşandı. 19. Kutayle, zifafa girmeden önce öldü. 20. Fatime, zifaf sonrası boşandı. 21. Havle, zifaf olmadan önce boşandı. 22. Leyla, zifaftan önce boşandı. 23. Umre, boşandı. Öztuna Yılmaz, İslam Devletleri 1. Cilt, sayfa 48-49. Hazreti Muhammed'in bu kadar eşi olmasına karşın hiçbir erkek evladı yaşayamamış, nesli ilk kızı olan Fatma'dan olan Hasan ve Hüseyin aracılığıyla devam etmiştir. Gerçekten de Hazreti Muhammed'in nesli devam edebilmiş midir? Bunun yanıtını verebilmek için onun Kur'an'ını takip ettiren, gerçekten İslamiyet'i devam ettirdiğini, Hazreti Muhammed'e bağlı olduğunu söyleyen Emeviler ve Abbasiler dönemlerini incelemek gerekir. Hazreti Muhammed'in soyunu kurutmak için Abbasiler ile Emeviler birbiriyle yarış içinde bulunmuşlar, bu yarışta birbirlerini aratmayacak şekilde Muhammed'in Ehli Beytinden olan torunlarını eşit şekilde katletmişlerdir. Konunun akışı içerisinde işlenecek olan bu katliam olayları hem Emevilere hem de Abbasilere karşı Ehl-i Beyt'i sevenler tarafından tepkici bir toplum ortaya çıkartmıştır. Bu karşı toplum tarih boyunca, İslam boyunca haksızlığa uğramış, mağdur edilmiş, hakları elinden alınmış olan Ehl-i Beyt'e taraftar olmaktan başka bir düşüncesi olmayan kesimdir. Dört halife dönemi içerisinde başlayan muhalefet, daha sonraları son safhaya ulaşmıştır. İktidarı ele geçiren Emeviler ve ardından Abbasiler, kendi ailelerinin iktidarda kalmaları uğruna Hazreti Muhammed'in soyunu kurutmaktan büyük bir zevk almışlardır. Gariptir ki İslam'ın kurucusu Hazreti Muhammed, Kur'an'ın temsilcisi Hazreti Muhammed, devlet kurucusu Hazreti Muhammed, yasaların koyucusu Hazreti Muhammed. Ama bunları Hazreti Muhammed'e bağlı olarak sürdürmekse torunlarını acımasızca katleden Emeviler ve Abbasilere miras kalmıştır. İslamiyet ve Kur'an. Toplumların bozulması, ahlaki çöküş, barbarlık, savaşlar, insan değerlerinin zayıflaması, yeni bir dini düzenlemenin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İslamiyet'in varlığını ortaya koyması ve bunun bir Allah emri olarak topluma sunulması, üstelik yazılı bir Kur'an kitabıyla da dünyaya duyurulması, bütün bunlar için Allah adına yeni düzenlemeleri yapacak, toplumla Allah arasındaki iletişimi sağlayacak bir elçiye gereksinim vardı. İşte bu elçi, Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed'ti. 40 yaşlarında ve en olgunluk çağında kendisi toplumun önünde yürüyen bir bilgeydi. Muhammed ve Kur'an'a göre toplumun öncelikle uyması gereken kurallar vardı. Bunlar Allah'ın varlığı, Hazreti Peygamber'in onun elçisi olduğu, Kur'an'ın bir Allah kitabı olduğudur. Buna göre iyiyi, doğruyu, güzelliği ve düzenli bir yolu bulmanın yolu Allah tarafından gönderilen Kur'an'daki ayetlere harfiyen uymaktı. Bir toplumu yönlendirme, uyacakları kuralların belirlenmesi Kur'an'dan başka bir yerde olmayacaktı. Allah'ın varlığı, inkar edilmesi şöyle dursun, bunun aksi bile düşünülemeyecekti. Hem cennet hem cehennem olgusu vardı. İyilik, doğruluk, dürüstlük cennete, bütün kötülüklerse cehenneme aitti. İki seçenek vardı toplumun önünde. Ya cennete giden yolu takip edecek ya da bütün kötülükleri yapıp cehenneme gidecekti. Kur'an'a göre başka bir seçenek yoktu. İslam dininin belirli koşulları ve kuralları vardır. Bu kurallara ve koşullara uyma zorunludur. Kelime anlamı inanıp itaat etmek olan iman, İslam'ın en önemli özelliğidir. Bir şeyin doğruluğuna inanıp onu tasdik etmektir. O nedenle bir Müslüman iman etmek durumundadır. İmanın esasları ise şöyledir. A. Allah'a iman, dinin temelidir. B. Meleklere iman, Allah tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirmekten, sürekli Allah'a dua etmekten başka görevleri yoktur. Melekler evlenmez, çoğalmazlar, doğmaz ve ölmezler. Melekler insanların üzerinde denetim mekanizmasıdır. İyiyi ve kötüyü gözlemlerler. Kötü davranışlarda caydırıcılık görevinde yaparlar. Görünmez, bilinmez, hissedilirler. C. Kitaplara iman. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere dört kitabın hepsini hak sayarak bunlara iman edilmesi gerektiğini belirtir. Kur'an, Allah tarafından Hazreti Muhammed'e 20 yıl süreyle vahiy olarak indirilmiştir. Kur'an, ayrıca kendisinden önce gelen dört kitabın hak olduğunu bildirir. D. Peygamberlere iman. Farsça bir kelime olan peygamber, seçilmiş kişileri ifade eder. Allah tarafından seçilip, elçi olarak topluma, insanlığa gönderilen kişidir. Peygamber kendiliğinden çıkmaz, Allah tarafından gönderilir. E. Ahirete iman. Ahiret günü hem Kur'an'da hem Hazreti Muhammed'in hadislerinde açıkça belirtilir. Kıyametin ne zaman kopacağı ancak Allah tarafından bilinir. İnsanın ölümünden sonra neler olacağı, öldükten sonra ruhlarla tekrar dirilecek, dünyada yaptığı iyi ve kötü şeylerin hesabını görecektir. F. Kaza ve kadere iman. İleride olabilecek şeylerin Allah tarafından tespit edilmesi olan kaderdir. Kaza ise Allah tarafından yeri geldikçe ileriki aşamalarda tespit edilip uygulamaya konulan şeylerdir. İslamiyet'in ortaya çıkışından yaşam boyu sürdürülmesine ait koşullar vardır. Bu koşullar İslam'ın 5 koşulu olarak belirlenmiştir. A. Allah'a ve peygamberlere tanıklıktır. Bu konuda yemin edilir. Yemin de bozulamaz. B. Namaz. Bedeni bir ibadet olan namazın içinde çeşitli unsurlar da vardır. Bunlar Tanrı adına yapılan dualardır. Bireysel ve toplumsal olarak kılınır. C. Oruç. Her yıl Ramazan ayında bir ay süreyle tutulur. Nefsin her türlü şeylerden arındırılıp köreltilmesidir. Her Müslümana mutlak farzdır. D. Hac. Her zengin ve durumu uygun olan Müslümanın yılda bir kez yapacağı mali ve bedeni ibadettir. Hac koşullara bağlanmıştır. Durumu uygun olmayan, çevresinde aç ve açık kimse bulunana farz olmaz. E. Zekat. Varlıklı kimselerin yapması gerekli mali bir ibadettir. fakirin zengin malı üzerinde bulunan hakkıdır. İslamiyet ve devlet. İslam dini, bireyin salt ahlaki ve kişisel durumların düzenlenmesini değil, toplumların yönlendirilmesini, biçimlendirilmesini, devletin yapısını, yasalarını da belirleyen bir sistemdir. İslam dini, kendine özgü hukuk kurallarıyla yönetime hakimdir. Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, devlet yönetimini şeriat hükümlerine bağlamıştır. Ayrıca Hazreti Muhammed'in hadisleri bir devlet sisteminin yasalarını oluşturmaktadır. İslam'da bulunan cihet ise iyiyi yönlendirmek, kötüyü yasaklamaktır. Bu ise bir devlet sisteminin nasıl yürümesi gerektiğinin belirleyici bir unsurudur. Devlet yapısının oluşturulmasında her türlü işlerin yapılması da gereklidir. İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemlerde Araplarda ortak bir devlet yapısı yoktu. Nasıl ki Hazreti Muhammed'in dini ortaya çıktı, dinin topluma ve bireylere tanıtılıp yayılmaya başlanmasıyla birlikte bir devlet fikri de kendisini gösterdi. İslam öncesi her ne kadar Arap kabileleri bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yaparlar, tanrılarına tapınma merasimleri düzenlerlerse de bir devlet kurmak fikrinden çok uzaktaydılar. Ancak üyelerin eşit haklara sahip oldukları, kendi aralarında özellik bulunan kabileler vardı. Bir tüccarlar cenneti olan Mekke'de Arap ticaretinin gelişmesi bir devlet yapısının temellerini de kendiliğinden kurmuş oluyordu. Mekke'de ne üretim yapılır, ne çiftçilik, ne mülk sahipliği vardır. Mekke'nin en önemli özelliği tüccar kenti olmasıdır. Mekke'nin yönetimi çoğu zaman Kureyş kabilesinin elindedir. Bu kabile kervan ticaretinden ve kutsal bir yer olan Kabe'nin gelirinden zengin olmuştur. Kureyş soyları kervan ticaretinden ve para işletmesinden büyük bir zenginliğe sahiptir. Kureyş soyları kervan ticaretinden ve para işletmesinden zengin olurlar. Şirketler kurarlar, kervan işine para yatıran şirketler %50 ile %100 kar sağlarlar. Sermayenin dolaşım hızı yüksek, para ticareti canlıdır. Her şeyden önce bir transit merkezi, bir banka kenti olan Mekke, dinara dinar, dirheme dirhem %100 faiz alır. Avcıoğlu Doğan, Türklerin Tarihi, Tekin Yayınları, Cilt 3, sayfa 1080. Gerçekten Mekke ticareti öylesine gelişmiştir ki, kadınlar bile ticaret yaparken ticaretin yönlendirilmesinde de başa baş güreşirler. Medine ise bunun aksine tarım kentidir. Kureyşlerle pek yakın ilişkisi bulunmayan iki Arap kabilesinin birlikte hem geçimsizlik hem zamanla uzlaşarak geçinen kimselerdir. Medineliler Hazreti Muhammed'i bir uzlaştırıcı olarak buraya davet ederler. Taraflarıyla birlikte Medine'ye giden Hazreti Muhammed önceleri çok yoksulluk çeker. Mekkeli Müslümanlar uygulanan tarımsal yapıdan anlamazlar. Hem sulama ve çalışma işini bilemezler. Bu nedenle yeni dininin yayılmasına Hazreti Muhammed buradan öncülük eder. Ama en büyük sorunları mali sorundur. Çevresinde bulunan yandaşları açlıkla boğuşurlar. Para sıkıntısı peygamberi kervan soygunlarına iter. Amcası Hamza'yı beyaz bir bayrakla Kureyş kervanlarını soymaya yollar. Arap kabilelerinin panayırlar ve haç için savaşı durdurdukları kutsal aylarda bile yağma yapılır. Ebul Ula Mardin'den aktaran Avcıoğlu Doğan, Türklerin Tarihi, Cilt 3, sayfa 1085. Ganimetlerden elde edilen paralar genellikle yoksullara ve açlara dağıtılır. Geriye hiçbir şey kalmayıncaya kadar dağıtılan ganimet malları yoksulları sevindirir. Ganimetten bu 1/5 payın ancak 1/5'i peygamber ve ailesine kalır. 1/5'ü sıkıntıdaki kişilere dağıtılır. Düşlenen devlet yapısının oluşumuna katkılar sağlayan kervan soygunları Müslümanların işini kolaylaştırır. Zamanla büyük bir sermaye birikimi ortaya çıkar. Öteki dünyanın nimetlerinden çok ganimetin çekiciliği bedevilerin artan sayıda peygamberin ya doğrudan yönettiği ya da komutanını atadığı savaşlara katılmalarına yol açar. Adı geçen eser sayfa 1087. Haşimilerle Emeviler arasında İslam öncesine dayanan düşmanlıkları İslam'ın ilk yıllarında Hazreti Muhammed'in işini zorlaştırır. Daha çok savaşı bu kabileyle yapar. Medine'de taraftarları büyümeye, ganimetlerin sürekliliği gelmeye başladı. Muhammed'in isteğiyle Mekke kervanlarına saldırılar düzenlediler. Muhammed'in kendisi de 623 yılında böyle 3 saldırı yönetti. Yörükoğlu Re, okunacak en büyük kitap insandır, sayfa 28. Yine bir yıl sonra Hazreti Muhammed'in yönetiminde bulunan Müslümanlar Ebu Sufyan'ın başında bulunduğu bir kervana saldırıyor. Bu saldırı sonucunda Müslümanlar üstünlük sağlıyorlar. Medine'de evlilik kurumunu geliştiren Muhammed, Ebu Bekir'in kızı Ayşe ve Ömer'in kızı Hafsa ile evlenirken, kendi kızları Fatma'yı Ali ile, Ümmü Gülsüm'ü Osman'la evlendirir. Bu kez Medine'ye büyük bir saldırı düzenleyen Ebu Sufyan, hendekleri geçmesine karşın başarı elde edemiyor. Bunu fırsat bilen Hazreti Muhammed, Mekke'ye girmeye karar veriyor. Bu savaşta amaç, Kureyş kabileleri arasında yakınlaşma kurmaktı. Hazreti Muhammed'in kazandığı savaşlar Mekke yöneticilerini rahatsız ediyordu. Bunu sezen Hazreti Muhammed bir hac kafilesi düzenleyerek hac kafilesinin başında Mekke'ye hareket etti. Bu korkusuz kalabalık Mekke yöneticilerini rahatsız etti. Müslüman kalabalığın önünde mevzilenen Emevi topluluğu Hazreti Muhammed'in zeki bir manevrası sonucu barış imzalamak zorunda kaldı. Hazreti Muhammed Emevilerden Osman'ı bu konuda tam yetkili kıldı. Bu ziyarette Hazreti Muhammed hem saygınlık kazandı hem de otoritesini Mekkelilere kabul ettirdi. Bu ara Hazreti Muhammed Emevilerin başı Ebu Süfyan'ın kızıyla da evlenerek geleceği için sağlam adımlarla ilerliyordu. Kabileler arası anlaşmazlıkları bahane ederek 630 yılı başlarında Mekke'nin üzerine yürüyüp tüm putları parçaladı. Artık Mekke İslam devletinin önemli bir kenti oluyordu. Arap toprakları da çoğunlukla Müslümanlaşıyordu. Bu durum karşısında Ebu Sufyan savaşı kazanamayacağını anlayınca Mekke'yi Müslümanlara savaşsız teslim edip barış yaptı. 629'da Mekke alınırken bir yıl öncesinden Mekke'de Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlar büyük ilgi görüyorlar. Hazreti Muhammed burada bir evlilik daha yaşıyor. El-Abbas'ın baldızı Maymuna ile evleniyor. Mekke'nin ele geçirilmesi Müslümanlığın artık yerinde sayamayacağını gösteriyordu. Hazreti Muhammed Mekke'yi dinin tek merkezi durumuna getiriyor. Burada bulunan büyük ticareti ve ekonomiyi de dine uyarlıyor. İslam öncesi kan davasını sürdürme görevi babadan oğula miras olarak geçerdi. İslam erken ve barışçıl çözüm istedi. Muhammed kan hakkı için Müslümanların 100 deve ödeyerek bu işten kurtulmalarını getirdi. 100 deve büyük zenginlikti. Muhammed kendi yaşam süresi içinde yüksek yürütme ve yargı organı olarak çalıştı. Yeni doğan devletin görevlilerini kendi atadı ve sık sık değiştirdi. Yörükoğlu Re, okunacak en büyük kitap insandır. Sayfa 30. Yeni kurulan devlette birçok düzenlemeler getirildi. Her şey yeni kurallara göre biçimleniyordu. Yeni bir vergilendirme sistemi getirildi. Ganimetlerden elde edilen gelirlerin büyük bölümü Allah adına Hazreti Muhammed'e verilmekteydi. Zekat vergileri de İslam'ın şartlarından biri olan yoksul vergisi olarak devlete geliyordu. Yeni kurulan bu genç Müslüman Arap devleti getirdiği vergi sistemleriyle muazzam bir servetin sahibi oluyordu. Devlet artık daha da büyüyebilir, gelişebilirdi. Dışa açılım başlamıştı. Savaşlar yeni ufukları göstermekteydi.